Ayrım 6, sayfa 131. Karınca yuvasından çıkan hayaller. Yaratıcılık, artı değer üreten yaratıcı, yeni bakış, çözüm, inç dünyasının baş tacıdır. İnsan kaynakları da, kurum kültürü birimleri de, reklamcılar da, marka derinliği yaratmaya çalışanlar da, çalışanlarını ya da bayilerini motive etmek isteyenler de yaratıcı, inovatif bakışın peşinde. Özel hayatımızda da yaratıcı bakış, kendileriyle barışık, içinde ve özel hayatında kendini sürekli yenileyen bireyler olmamızı sağlıyor. Sürekli olarak yaşamımızda fark yaratmak gerektiğini söylüyoruz. Fark yaratabilen şirketlerin, ürünlerin zirveye tırmanacağını bildiğimizden yaratıcılığı devreye sokarak bu tırmanışı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak kendisini yaratıcılığın kalıplarına döküp, yeniden şekillendirebilenler, fark yaratanlar, ruhu çürüten sıradanlığa meydan okuyabiliyor. Alışkanlıkların duvarlarını yıkanlar daha özgür, dolayısıyla daha yaratıcı bireyler oluyor. Bu doğruların bilincinde olan şirketlerde fark yaratmaya çalışan insanları takımlarına katmanın peşinde. Sürekli kendilerini aşmaya çalışan, takım oyununa inanan, yöneticilerinin söylediklerini süratle algılayıp yaratıcı çözümler, bakışlar üreten insanların bir araya toplandığı, estetik değeri de yüksek reklamlar hazırlayan bir buluş atölyesi var. Belki de bir karınca yuvası demek daha doğru. Müşterileri arasında Türkiye'nin en önemli şirketleri var. Onlarla çalışan bir şirketin ekibinde olduğum için bu karınca yuvasına ben de girip çıkıyorum. Sanatın farklı dallarıyla ilgili okuduklarından, izlediklerinden, dinlediklerinden, baktıklarından toparladıkları kırıntıları yuvaya taşıyıp depolayıp sonra karıncaların getirdiklerini hayal gücünün emrine verip müşterileri için reklamlar üretiyorlar. Karınca yuvası gibi kalabalık, habire gidenler, gelenler, girenler, çıkanlar, koşuşturanlar. Binaları da öyle. İç içe geçmiş, üç katlı birkaç ev yan yana, birbirine yapışık. Merdivenler, odalar, stüdyolar, grafik tasarım atölyeleri ve toplantıdan toplantıya, işten işe karıncalar. Bu yaratıcılık üstünde işe girmek hayli çaba gerektiriyor. Tüketicinin aşkla bağlanabileceği markalar yaratıyorlar. Hayal gücünü devreye sokarak marka sadakati ve derinliği yaratıyorlar. Teori ile pratiği buluşturmaya çalışan, pratiklerin teoriyi değiştirdiği, sıradanlıktan uzaklaştırdığı bakışlar üretiyorlar. Bazen de teorinin pratikleri zorladığı durumlarda yöntemleri yeniden gözden geçiriyorlar. Okul gibi bir yer bu karınca yuvası. Yaratıcı bir okul. Yöneticileri öyle hayal etmiş. Hayallerine sahip çıkıyorlar. Karıncalar her yeni projede çıraklıktan ustalığa tırmanıyor. Sonra iş bitiyor, proje gerçekleşiyor. Al baştan tekrar yeni projenin çırağısın, onu ustalık çizgisine taşıman lazım. Sonra al baştan yeni iş, yeni heyecan. Peki bu heyecan verici karınca yuvasında işe girmenin koşulu ne? Bir fark yaratarak nasıl bunların arasına katılabilirsiniz? Fark yaratarak işi kapan, karınca yuvasına dalan orman mühendisi Özlem'in öyküsü ilginç ve oldukça yaratıcı. Yaratıcılık katma değer üreten, yaratıcı, yeni bakış, çözüm, iş dünyasının baş tacıdır. Özel hayatımızda da yaratıcı bakış, kendisiyle barışık, işinde ve özel hayatında başarılı birey olmamızı sağlıyor. Özlem reklam metni yazarı olmak istiyor. Böyle bir işte çalışırsa ileride reklamcılıkta edineceği deneyimle başarılı bir öykücü, romancı olmaya doğru ilerlemek en büyük düşü. Reklam metni yazanlar 6 saatlik toplantıları, 30 sayfalık raporları zihinlerinde ayıklayıp bir ya da iki cümleye süzme becerisini göstermek zorunda. Çok zor iştir yaptıkları, değişmez prensip, less is more, az çoktur ilkesi kılıç gibi tepelerine asılıdır hep. Hem yaratıcı olacaksın hem de iki cümlede koca ürünü tanıtacaksın. Bu arada marka derinliğini de koruyacaksın. Reklam ajansı duyuru yapıyor, metin yazarı alınacak işi. Özlem şirketin hizmet verdiği kuruluşlardan Turkcell'i hedefliyor, bir fark yaratarak CV'sini göndermeden önce dikkati çekmek için bir mektup gönderiyor. Zarfın içinden hafif sararmış bir dosya kağıdı çıkıyor. Kağıdın sol tarafında Turkcell'in ikonu, Sel Hoca'nın bir gazeteden kesilmiş resmi yapıştırılmış. Tehdit mektuplarında adet olduğu üzere gazetelerden kesilmiş harflerle şunlar yazıyor. Sel Hoca'nın elimizde, Özlem'i işe almazsanız sorumluluk size ait. İmza bir dost. Özlem başvuruların CV'leri şirkete ulaşmadan dikkati çekiyor. Ertesi gün yüzlerce CV ile birlikte Özlem'in CV'si de geliyor şirkete. Nasıl mı? Bir kurye getirip bırakıyor. Özlem'in CV'si toplantı masasının üstüne konuyor. CV'yi inceleyenler, boş verin ötekileri, hemen bu kızı işe alın diyorlar. Peki bu büyük dikkat çeken, fark yaratan CV nasıl bir şey mi? Özlem bir kağıda fotoğraf yapıştırıp eğitimini kendine anlatmak yerine yaşamını, bakışını anlatacak muhteşem bir kutu hazırlayıp yolluyor. Bej renkli, keten, iyi cins bir kumaşla kaplanmış, üstüne yapıştırılmış post-it'te Özlem'in CV'si yazıyor. Kapağa üstü yazılı iki yuvarlak rozet takılmış, birinde "Hayatta her an her şey olabilir" yazıyor, ötekinde "Bakalım bugün neler olacak". Kutudan çıkanlar Özlem'i anlatıyor. Orman mühendisiymiş, diplomasını koymuş, diplomadaki resimden bu yana yüzü değiştiği için yeni çekilmiş fiyakalı bir kocaman resmini de eklemiş. Evlenmiş, ayrılmış, 5 yaşında bir kızı var. Kutudan kızının yazdığı bir mektup çıkıyor. Mizah duygusu olan anne ve çocuk zarfın üstüne duygu sömürüsü yazmışlar. Mektup şöyle bir şey: "Anneciğim, size anne diyebilir miyim? Bu işe mutlaka gireceğini biliyorum. Sakın onlara bu işe çok ihtiyacımız olduğunu söyleme. Anneciğim, sen olmasan ben ne yapardım?" Toplantıdakiler gülmekten kırılıyor. Kutudan kırmızı kurdele ile 6 tane Adana bölgesi yüzme birinciliği madalyası çıkıyor. Sporcu, soğukkanlı, çevik olduğunu anlatmak için koymuş Özlem madalyaları. Kutunun içindeki minik bir kutudan çift taraflı bant, perde uçlarına takılan tıkaçlar çıkıyor. Masadakiler Özlem'in CV'sini yorumlama oyununa girmiş, diyorlar ki "Küçük çözümler büyük işler başarır" demek istiyor. Bir çikolata üstündeki kağıtta "Bu okunmuş bir çikolatadır. Bunu yiyen evet der. Bunu yiyiniz" yazıyor. Minik bir kutu süt, üstüne keçeli kalemle "Benim Love markam" yazılmış. Aşkla bağlanılacak markalar yaratmak reklamcıların işi, işten çaktığını belli ediyor. Bir kitap çıkıyor, adı "Bir insana 8 dakikada nasıl evet dedirtirsiniz". "Lütfen bunu okuyun, bana cevap vermeden önce" yazan bir kağıt yapıştırmış üstüne. Bir sürü reklam filmi senaryosu, ilaç prospektüsü, bunun ne anlama geldiğini hemen çakıyor masadakiler. "Enine boyuna incelerim, etkileri ve yan etkileri hep göz önünde tutarım" diyor. Özlem'in yaratıcı bakışı doğrultusunda hazırladığı CV kutusu fark yaratıyor. Dikkati çekmesini sağlıyor, merak uyandırıyor. Şirketteki arkadaşlara "Ben bunu yazarım" dedim. "Yapma, yüzlerce kutu gelir" dediler. "Bence bir mahsur yok. O kutularla bir sergi açarız, enstalasyon takılırız" dedim. Gökten 3 elma düşmüş. Masadakiler Özlem'in okunmuş çikolatasını afiyetle yemiş. Özlem Küçük Yılmaz şimdi Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarının birinde çalışıyor. Sayfa 137. Hıdrellez geldi, hoş geldi ya da bir bahara merhaba yazısı. Her bahar okunsun diye. Siz Mayıs'ı bilir misiniz? Biliriz dediğiniz her şeyi sahiden bilir misiniz? Ne kadar bilirsiniz? Mayıs, Mayıs der geçersiniz. Geçerken bir durup bakmazsınız. Yanından, içinden geçtiğimiz, durup bakmadığımız, üstüne düşünmediğimiz o kadar çok şey var ki. Evet, söyleyin bakalım, siz Mayıs'ı bilir misiniz? Yılın 5. ayının Latincesi malustur. Yani bitkileri büyüten ay demek. Güneş ayın başında 05:56'da doğar, 20:06'da batar. Mayıs sonunda gündüzler 15 saat 7 dakika, geceler 8 saat 50 dakika olur. Güneş 22 Mayıs'ta İkizler Burcu'na girer. Havalar iyice ısınır. Büyük fırtınalar kopar. Filiz kıran çiçek, kokul, uya ve ülker fırtınaları Mayıs'ta kopar. İnsanın içinde de adlarını bir türlü koyamadığı binbir fırtına kopar. Külüstür, küsülür, barışılır, aşık olunur, aşklar tazelenir, ayrılıklar, kavuşmalar, sarılıp koklaşmalar gırla gider. Uzun sözün telgrafı "Bahar başa vurur sayın bayanlar baylar, hurma dalı gibi sevgililer bile selvi gibi görünür sevenlere". Cesareti olanlar yüksek sesli, olmayanlar işlerinden avaz avaz bağırır. Çekmecem çekilmiyor, gümüşten seçilmiyor, gönül bir top ibrişim dolaşmış çözülmüyor. Doğrudur dedikleri. Bahar başa vurunca gönül bir top ibrişim olur, dolaşır babam dolaşır, çözülmez olur. Kimileri de övüne övüne ortalıkta dolaşır, vızıldar da vızıldar. Altından oklavayım, gümüşten baklavayım, yar elinde üç gül var, ben onun yaprağıyım. Bahar başınıza vuracak benden söylemesi, Hıdrellez'le ilgili bir sürü efsane vardır. Anadolu halk inanışında Hıdrellez yaz mevsiminin başladığı gündür. Hıdrellez diye anılmasının nedeni de ayrı düşmüş iki kardeşin adlarında gizlidir. Kutsal şahitler olan Hızır ile İlyas peygamber ayrı düşmüşler, Allah yılda bir gün kavuşmalarına izin vermiş. Hıdrellez, Hızır ve Hilyas adlarının birleştirilmesinden türetilmiş. Hıdrellez'de karada yaşayan İlyas'ı denizlerde yaşayan kardeşi Hızır ziyarete gelir. Hızır'a dileklerde bulunur. Ondan uğur, bereket, sağlık dilenir. Kısmetleri açması, mal, mülk, servet, şan, şöhret, uzun yaşam bahşetmesi dilenir. Bu işler kuralına, kaidesine göre yapılmalıdır. Herkes canın istediği gibi dilekte bulunamaz. Hıdrellez'de güle duran ağaçlara, gül fidanlarına dilekler yazılır, bağlanır. Diplerine bırakılsa da olur. Ahdim mi, büyük bahtım mı diye niyet edilir. Ya da güneş doğarken dilekler, istekler yazılıp suya bırakılır. Arzuhal sundum deryaya, derya da sunsun Mevla'ya. Sonra yemek yapılır, kıra, çayıra, su başlarına eğlenmeye gidilir. Bugün birbirinin yemeğinden çalmak mübahtır. Abartıp bu özgürlüğü 364 gün kullananlar da çoğalmış ne kadar. Onlar da Hıdrellez'de dinlenir, çalışmazlar. Ayrıca Hıdrellez'de adettendir yeni elbiseler alınır, giyilir. Evet, Hızır bugün karaya çıkıyor darda kalanların imdadına yetişmek için. Anadolu inancında Hızır'ın bastığı yerde otlar yeşerir, çiçekler açar. Bence Hıdrellez'de doğa insanoğlu bir kez daha affeder, ona bir kez daha şans verir. Evet, ayrıca Aşure günü. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün, Aşure gününde aşurelerin pişirilip fakirlere dağıtılması da var geleneklerimizin arasında. Hıdrellez'le başladık, daha neler neler var Mayıs'ta. Dünya Kan Günü, Danıştay Günü, Eczacılar Günü, Çiftçiler Günü, Hava Şehitlerini Anma Günü, İstanbul'un Fethi, Gençlik ve Spor Bayramı, Anneler Günü, Sakatlar Haftası, hepsi Mayıs'ta. Mayıs'ta açar bahçelerde güllerin en güzelleri. Mayıs'ta şebboy, fesleğen, horoz ibiği dikilir. İncire, dut ağaçlarına, ceviz ağaçlarına, fındığa, kestaneye yaprak ve düdük aşılar yapılır. Mayıs'ta maydanoz, hıyar, kabak, patlıcan dikilir. Ya efendim, Mayıs'ta yapılacak çok iş var. Bahar başa vurunca bu işleri kim nasıl yapacak? Bugün de niyetler kağıtlara dökülür, gül ağaçlarının dibine ya da denize salınır. Sakın ha sakın yazmaya kalkmayasınız dileklerinizi, isteklerinizi. Geleneğe göre isteğin, dileğin resmi çizilir. Bebek isteyenler bebek resmi, beşik resmi yapacak. Araba isteyenler araba, yat isteyenler yat, ev isteyenler ev resmi çizecek. Salı verecek denize. Mutluluk isteyenler, barış isteyenler ne çizecekler bakalım. İşi en zor olanlar gönüllerine göre bir sevgili isteyenler. Hadi sallanmayın, doğru deniz kıyısına ya da bir gül fidanının dibine. Bugün de ne dilerseniz o olacak. Sayfa 141. Her izleyici oyunu yeniden yazar. Tiyatroda amaçlanan gülüp eğlenip ortak bir noktada buluşulması değildir. Perde kapanırken salonda ne kadar seyirci varsa o kadar farklı bakışın, yorumun uçuşması gerekir zihinlerde. Her izleyici oyunu yeniden yazmak da yeniden sahnelemektedir. Her oyuncu kitabı yeniden yazar. Salonda koltuğuna gömülmüş, filme kilitlenmiş her izleyici filmi yeniden kurgulamakta, yeniden çekmektedir. Sanatı vazgeçilmez kılan şey seyircilerin, izleyicilerini birer yaratıcı çizgisine yükselten bu büyüde gizli. Sanata farklı bakma, farklı okuma, izleme yöntemlerini öğrenenler yaşamın tek düzeliğinden parçalarını kurtarırlar. Sanatın suç ortağı olmayı becerenler, izleyiciler, yaşama meydan okurlar. Her gün kendilerini yeni baştan yaratırlar. Oyuncular her akşam daha çok özveriyle, daha çok titizlikle öyküler anlatır. Bizi güldürürken insanın çeşitli halleri üstünde binbir soruyu da büyük bir alçak gönüllülükle zihnimize iliştiriveren ustalardır onlar. Güldürü tiyatrosunun ustaları sağlam üslupları olduğu için her oynadıkları oyunu kendilerinin eğerler, imzalarını atarlar. Mesela şöyle şeyler olabilir. Koca girer, hanım hazırla ufak bavulu, İzmir'e gidiyorum iş görüşmesinde, 2 günde dönerim der. Karısı, sen 2 gün yoksan ben de bu sıcakta İstanbul'da durmam, Silivri'ye halamlara giderim der. Yaparlar minik bavullarını, birbirlerini bu kadar yıl sonra hala ne kadar sevdiklerini, 2 günde çok özleyeceklerini söylerler. Işıklar söner, yanar, koca yanında fıstık gibi 20'lik bir hatunla dalar eve. Oh hanım yok, 2 gün baş başayız sevgilim der. İki günün beyliği beyliktir. Adam kızdan 40 yaş kadar büyükmüş Nega. Alan razı, satan razı. Tam içkiler koyulurken karısı yanında 30 yaşlarında bir delikanlıyla girer salona. Koca misafiri halasının Almanya'da büyümüş hiç görmedikleri kızı Aysel olarak tanıştırır. Kadın da halamlara gitmekten bir telefon edeyim dedim. Or diye amcamlara gitmişler. Yanımdaki bey kim mi? Dekoratör Osman Bey. Hani geçen gün geldi demiştim. Kapıda karşılaştık. Meğer bugün randevumuz varmış. Başlar al takkeye ver külah, alavere, dalavere, vodvil koşuşturmacalar. Dekoratör ile kızın sevgili olduğu da çıkar mı ortaya? Aman aman aman. Meğer onlar da birbirlerini aldatıyormuş. 2 saat boyunca bu usta oyuncular sizi teslim almıştır. Bol bol güldüreceklerdir artık. Gülmekten kırıp geçireceklerdir sizi. Yaşadınız. Böyle bir durum komedisine bakmanın, onun alt metnini okumanın binbir yolu vardır. İsterseniz amma güldük yahu işedik altımızda gülmekten dersiniz. İsterseniz 18 yaşında bir kız niye 50 yaşında bir adamın sevgisine sığınıyor, güven mi arıyor, bir baba imajının mı peşinde diye düşünürsünüz. Bir sürü soru takılır aklınıza. Peki adam niye karısını aldatıyor? Ten eskimesi mi, yitirdiği gençliğini genç bir bedende yeniden yakalamak mı istiyor insanoğlu? Bir süre sonra evlilikler gerçekten dostluğa, arkadaşlığa mı dönüşüyor? İnsanlar o yüzden mi başka bedenlerde heyecan arıyor? Kadına ne oluyor? Dekoratör Osman'ın durumu ne? Ben suya sabuna dokunmayan güldürlerin aslında suya da sabuna da dokunduğunu düşünürüm. Çok coşarsınız, aile kurumu zaten çökmüş bir kurumdur, burjuva ahlakı kokuşmuştur filan da diyebilirsiniz. Size kalmış paşa gönlünüze, keyfinize, aklınıza, yüreğinize, bakışınıza. Her izleyici o oyunu yeniden yazacaktır nasıl olsa. Siz yeniden yazasınız, insan üstüne düşesiniz, gülüp eğlenirken yaşamın sıkıntılarını meydan okuyasınız diye sahneden öyküler anlatır oyuncular. Yorulmadan, bıkmadan dünyanın en özveri isteyen mesleklerinden birini yaparız biz. Türk tiyatrosu sadece tiyatrocuların değil, seyircinin de tiyatrosu. Tiyatronuza sahip çıkın sayın seyirciler. Sayfa 145. Hepiniz çocuk tacizcisisiniz. Hepimiz taze ve yaratıcı bir bakışla kendimize yeniden başlarsak büyük bir fark yaratacağımızı biliyoruz. Evet, gerekirse büyük bir yüreklilikle kendine yeniden başla. Farklı bir sen yarat. Çocukken hayal gücü mükemmel çalışan insanları, hayvanları, doğayı büyük bir yaratıcılıkla kucaklayan minik dünyalılarız. Korkusuz, öğrenmeye açık, meraklı, her yeni keşfinden büyük heyecan duyan, gönlü geniş dünya vatandaşlarıyız. Sonra yavaş yavaş korkularla tanışmaya başlıyoruz. Dişlerimiz çıkarken, yürümeyi, konuşmayı öğrenirken, annemizi, babamızı, kardeşlerimizi tanırken korkular artmaya başlıyor. Acı korkusu, sevilmeme korkusu, her şeyden küçük olmanın, güçsüz olmanın, büyüklerin dünyasında minicik olmanın içimize ektiği küçüklük komplekslerinin tohumları yavaş yavaş bilinçaltımıza yerleşmeye başlıyor. Büyükler, küçükler, hiyerarşi. Büyüklerin yönettiği miniklerin içine korkular yerleşiyor. Yapma, etme, bakma, dokunma, söyleme, düşünme, farklı olma, icat çıkarma, sürüden ayrılma, çivileri çakıyorlar habire içimize. Okula başlayıp not denen belayla her gün karşımıza çıkacak canavarla tanışıyoruz. Sonrası varmışsın, bir de bakmışsın, yoksun. Artık sana hep not verilecek, hep rakamla ölçülecek, değerlendirileceksin. Yaratıcı yanı törpülenmiş, hayal gücü büyükler dünyasının saldırısına uğramış çocukların içindeki yaratıcı enerji yok olup gidiyor. Belirli bir yaşa gelince, haydi al baştan kendini ele. Ben Türkiye'nin en büyük şirketlerinin, holdinglerinin, bankalarının eğitim ortağıyım. Kurumsal kültür, iletişim, marka derinliği yaratma, insan kaynaklarını geliştirme konularında yöneticilerle çalışma hayatına farklı bakma metodları üzerinde çalışmalar yapıyorum. Hepimizin aynı fikirde olduğu bu olguyla yüz yüze kalıyoruz hep. Hem özel hayatta hem çalışma hayatında daha yaratıcı olmak için hangi yöntemleri kullanmalıyız? İcat çıkarma diyenlere söylenecek tek şey var. Mutlu olmak için hepimiz icat çıkarmak zorundayız. Kendimizi, işimizi, yaşama bakışımızı yaratıcı bir biçimde yönetmeliyiz. Çocukluktaki saf, özgür, yaratıcı hayal gücümüzle dünyayı yorumladığımız bakışı yeniden elde etmeliyiz. Ama bu kez bilimsel bir bakışla daha yaratıcı olabilmenin yöntemlerini çözmeye, anlamaya ve özümsemeye alıştırmalıyız kendimizi. Hayal gücünün emrine verilmiş bilginin çalışma enerjisini nasıl yaratıcı bilgiye dönüştüğünü keşfetmeliyiz. Not vermeden, not beklemeden bilinçaltımızın kapılarını bilinçli bir yöntemle nasıl aralamamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Kendimizi yaratıcı bireylere dönüştürmeden, bilgiyle özgürleşmeden farkı yaratan bireylere dönüşmemiz olanaksız. İşe nereden başlayalım dersiniz? Çocuklarınızı rahat bırakarak, hayal güçlerini kısıtlamak, yaratıcı yanlarını kurutmak, heveslerinizden başlayabilirsiniz. Çocuğunuzun sezgisel olarak büyükler dünyasının kötülüklerinden, sıradanlaştırma yöntemlerinden kendini korumak için hayal gücünün kapılarını açık tuttuğunu biliyoruz. Çocuğuna saldırma, hayal gücünü kısıtlama, çocuğunu sıradanlaştırma. Becerebilirsen zihninde geriye yolculuk yap. İçine nerede, ne zaman hangi çivilerin çakıldığını anımsa. Sök at onları birer birer, özgürleştir kendini. Yaratıcı bir biçimde kendine, işine, aşkına yeniden başla. Büyük bir yüreklilikle. Hepiniz çocuk tacizcisisiniz. Değilseniz kanıtlayın. Bana değil, kendinize. Ayrım sonu.